Ayrım 5, Karanlık Yüz, Henning Mankell, Sayfa 61, 4. Bölüm. Kurt Wallander ve Ruitberg kantinde yalnızlardı. Dışarıdan hapsedilmiş olmasına şiddetle itiraz eden bir sarhoşun sesi geliyordu. Bunun dışında ortalık sakindi. Bir tek kaloriferlerin sessiz zırıltısı duyuluyordu. Kurt Wallander Ruitberg'in karşısına oturdu. ''Paltonu çıkarsana'' dedi Ruitberg. ''Yoksa rüzgara çıkınca yine üşütürsün.'' ''Önce bana diyeceklerini duymak istiyorum. Daha sonra da paltomu çıkarıp çıkarmamam gerektiğine karar verebilirim.'' Ruitberg omuzlarını silkti. ''Kadın öldü'' dedi. ''Bunu anladım zaten. Ama ölmeden önce az da olsa kendine geldi. Bir şey söyledi mi?'' ''Söyledi dersem abartmış olurum. Fısıldadı ya da en azından hırıldadı.'' ''Kaydedebildin mi bari?'' Ruitberg başıyla hayır işareti yaptı. ''Mümkün değildi'' diye yanıtladı. ''Ne demek istediğini anlamak neredeyse imkansızdı. Çoğu zaten saçma sapan şeylerdi. Anladığım her şeyi yazdım.'' ''Kocasının adını söyledi'' diye başladı Ruitberg. ''Sanırım onun durumunu öğrenmeye çalıştı. Sonra anlamadığım bir şeyler mırıldandı. Sonra da ben soru sormaya çalıştım.'' ''Size gece kim saldırdı? Saldırganları tanıyor muydunuz? Onları gördünüz mü?'' Bunları sordum. Soruları kadın kendinde olduğu sürece tekrarladım. Eminim ki ne dediğimi anladı. Peki ne yanıt verdi? ''Sadece bir sözcüğü anlayabildim. Yabancı.''
''Yabancı?''
''Aynen öyle, yabancı.'' ''Kendisini ve kocasını hırpalamış olanların yabancı olduklarını mı söylemek istedi?'' Ruitberg başıyı da onayladı. ''Emin misin?'' ''Emin olmadığım şey için emin olduğumu söyler miyim hiç?''
''Hayır.''
O halde böylece kadının bu dünyaya son mesajının yabancı sözcüğü olduğunu biliyoruz. Bu çılgınlığı kimin yaptığı sorusu üzerine yanıt olarak tabii. Wallander paltosunu çıkardı ve kendine bir fincan kahve aldı. ''Kahretsin, kadın bunu nasıl fark etmiş olabilir ki?'' diye söylendi. ''Ben de burada oturup sen gelene kadar bunu düşündüm.'' diye yanıtladı Ruitberg. ''Belki de İsveçli'ye benzemiyorlardı. Başka bir dilde de konuşmuş olabilirler. Ya da başka bir ülkenin aksanıyla konuşuyorlardı. Bir sürü olasılık söz konusu.''
''İsveçli olmayan biri neye benzer ki?'' diye sordu Wallander.
''Ne demek istediğimi biliyorsun.'' diye yanıtladı Ruitberg. ''Belki şöyle demek daha doğru olur. Kadının ne sanıp düşündüğünü sadece tahmin edebiliriz.''
''Yani bu yanlış bir tahmin ya da hayal de olabilir.''
Ruitberg başıyla onayladı. ''Evet, bu mümkün.''
''Ama çok da mümkün değil.''
''Neden yaşamının son anlarını gerçeğe aykırı konuşmaya harcasın ki? Yaşlı insanlar normalde yalan söylemezler.''
Kurt Wallander ılık kahveden bir yudum aldı.
''Bu da demek oluyor ki bir ya da birkaç yabancıyı soruşturmakla işe başlayacağız. Kadının başka bir şey söylemiş olmasını çok isterdim.''
''Bu gerçekten son derece rahatsız edici.''
Bir süre konuşmadan oturdular. İkisi de kendi düşüncelerine dalmıştı. Koridordaki sarhoşun sesi artık duyulmuyordu. Saat 9:19 vardı.
''Aklın alıyor mu?'' dedi Kurt Wallander bir süre sonra.
''Lenard katillerinin peşine düşen polisin elindeki tek ipucu saldırganların büyük olasılıkla yabancı oldukları.'' ''Ben daha kötüsünü düşünebiliyorum.''
Kurt Wallander onun ne demek istediğini çok iyi biliyordu. Lenard'ın 20 kilometre uzağında ülkeye iltica etmek isteyen göçmenlerin barındığı büyük bir kamp vardı. Bu kamp pek çok kez yabancı düşmanlarının saldırılarına hedef olmuştu. Çoğu kez alanın önünde kuklalar yakılmış, pencereler taşlarla kırılmış, duvarlara sloganlar yazılmıştı. Bu kamp çevre köylerin şiddetli itirazlarına rağmen eski Hagerholm arazisine kurulmuştu. Protestolarda hiç durmamıştı. Yabancı düşmanlığı içten içe kaynamaya devam ediyordu. Kurt Wallander ve Ruitberg halkın bilmediği bir şeyi daha biliyorlardı. Hagerholm'de barınan göçmenlerden birkaçı daha geçenlerde yapılan bir operasyonda tarım makineleri üreten bir fabrikayı soymaya çalışırken yakalanmışlardı. Neyse ki fabrika sahibi ateşli göçmen karşıtlarından sayılmazdı. Böylece olayın halka duyurulması önlenebilmişti. Soygunu yapan iki adam zaten iltica başvuruları reddedildiğinden uzun zamandır ülkede değillerdi. Ama Kurt Wallander ve Ruitberg halk tüm olan biteni duymuş olsaydı neler olurdu diye birçok kez konuşmuşlardı.
Bunu bir türlü aklım almıyor diye açıkladı Kurt Wallander. Kaçak göçmenlerin cinayet işlemiş olabileceklerini aklım almıyor.
Ruitberg düşünceli bir tavırla Kurt Wallander'a baktı. Kadının boynuna geçirilmiş olan ilmikle ilgili söylediklerimi hatırlıyor musun dedi.
Düğümle ilgili.
Böylesini hiç görmemiştim. Oysa gençlik yıllarımda yelkenle geçirdiğim yazlardan birçok düğüm çeşidi bilirim.
Kurt Wallander Ruitberg'i ilgiyle süzdü. Nereye varmak istiyorsun?
Bu özel düğüm İsveçli izcilerden birine ait olamaz demek istiyorum.
Söyler misin ne demek istiyorsun?
Bu düğüm bir yabancı işi.
Kurt Wallander karşılık verecekken Ebba kahve almak için kantine girdi.
Sabah yine işbaşı yapmak istiyorsanız eve gidip uyusanıza dedi. Ayrıca sizden bilgi almak isteyen bir sürü gazeteci arayıp duruyor.
Ne hakkında diye sordu Wallander, hava durumu mu?
Anlaşılan kadının öldüğünü öğrenmişler.
Kurt Wallander Ruitberg'e bakarak başını salladı.
Bu akşam hiçbir açıklamada bulunmayacağız diye kararını açıkladı. Yarına kadar bekleyeceğiz.
Kurt Wallander ayağa kalkarak pencereye yöneldi. Rüzgar artmıştı ama gökyüzü hala bulutsuzdu. Bu gece de buz gibi ayaz olacaktı.
Neler olduğunu gizlemek yakında mümkün olmayacak dedi. Kadının ölmeden önce konuşmuş olduğunu açıklayacak olursak, kadının ne demiş olduğunu da söylememiz gerekecek. İşte o zaman sen gör curcunayı.
En azından bunu gizli tutmayı deneyebiliriz diye açıkladı Ruitberg. İskemleden kalkıp şapkasını başına geçirdi.
Soruşturma sürecine aykırı olduğunu ileri sürerek gizli tutarız.
Kurt Wallander hayretle ona baktı.
Yani önemli bilgileri bilerek basından gizlediğimizin sonradan anlaşılmasını göze alarak mı? Onların karşısına geçip yabancı katilleri gizleyerek mi?
Bu olay fazlasıyla suçsuz insanı hedef haline getirebilir dedi Ruitberg. Polisin yabancı katillerin peşinde olduğu kampta duyulursa neler olacağını sanıyorsun?
Kurt Wallander Ruitberg'in haklı olduğunu biliyordu. Birden aklı karıştı.
Önce gidip güzelce uyuyalım diye önerdi. Bir kez daha olayı değerlendirelim. Sadece sen ve ben. Yarın sabah 8'de. Sonra karar veririz.
Ruitberg tamam deyip kapıya doğru sendeleyerek ilerledi. Kapının yanına gittiğinde durup Kurt Wallander'e döndü.
Göz önünde bulundurmamız gereken bir şey daha var dedi. Bu işi yapanların gerçekten yabancı oldukları.
Kurt Wallander kahve fincanını çalkalayıp bulaşıklığa koydu. Aslında böyle olması da işime gelirdi diye düşündü. Katiller şu mülteci kapında olsalar işime yarar. Kimin hangi nedenden olursa olsun sorunsuzca İsveç sınırına girebildiği gerçeği karşısındaki bu umursamaz ve sorumsuz tutum belki de böylece biraz olsun düzelir.
Tabii böyle bir düşünceyi asla Ruitberg'e açıklayamazdı. Bunu kendine saklıyordu. Rüzgara direnerek arabasına ilerledi.
Yorgun olduğu halde eve gitmeyi hiç istemiyordu. Yalnızlığı her akşam yeni baştan kendini hissettiriyordu. Kontağı çevirip kaseti değiştirdi. Fidelio üvertürünün sesi arabanın içini doldurdu. Karısının onu terk etmesi hiç beklemediği bir anda olmuştu. Ama tam anlamıyla düşünecek olursa bu ne kadar zor da olsa tehlikeyi çok önceden kestirebilmiş olması gerektiğini kabul etmek zorundaydı. Melankolik bir ilişkileri olduğundan evlilikleri yavaş yavaş çatırdamıştı. Çok genç evlenmişler ve birbirlerinden kopmakta olduklarını çok geç fark etmişlerdi. Hatta belki de her ikisini de içine alan bu boşluğa en belirgin tepki veren Linda olmuştu. Kim bilir?
Bir Ekim akşamında Mona boşanmak istediğini söyleyince aslında bunu uzun zamandır beklediğini düşünmüştü. Ama bu düşünce içinde öyle bir tehdit barındırıyordu ki sürekli bu düşünceden kaçıp bastırmış ve her şeyi yapacak çok iş olduğu bahanesiyle savuşturmaya çalışmıştı.
Mona'nın onu terk edişini en ince ayrıntısına dek hazırladığını çok geç fark etmişti. Bir cuma akşamı karısı ona boşanmak istediğini açıklamış ve aynı hafta pazar günü kendisini terk etmiş, Malmö'de kiraladığı bir eve taşınmıştı. Terk edilme hissi utançla beraber çılgın bir öfkeyle doldurmuştu içine. Kendini kaybedip duygularına hakim olamayacak hale gelmiş ve karısına bir tokat patlatmıştı. Bu olaydan sonra sadece suskunluk yaşanmıştı. Kendisinin evde olmadığı günler Mona evdeki eşyalarını alıp taşınmıştı. Ancak eşyasının çoğunu bırakmıştı. İşte onu en çok inciten de bu olmuştu. Oradaki varlığına karşılık tüm geçmişini ardında bırakmaya hazır olduğunu göstermişti. Üstelik bu geçmişinde kendisinin bir anı rolü bile yoktu. Valander onu aramıştı. Akşam geç vakit konuşmuşlardı. Kıskançlıktan ne dediğini bilmez halde karısının kendisini başka bir adam için mi terk ettiğini anlamaya çalışmıştı. Başka bir yaşam için diye yanıtlamıştı o da. Başka bir yaşam için, daha da geç olmadan. Karısına yalvarmıştı. Şimdiye dek ona ilgisiz kaldığını kabul etmiş, tüm bu ilgisizliği için özür dilemeye çalışmıştı. Ama ne derse desin Mona'yı kararından caydırmaya yeterli olmamıştı. Noel gecesinden 2 gün önce boşanma evrakları kendisine postayla ulaşmıştı. Zarfı açıp artık gerçekten bu işin sona erdiğini kabullenmek zorunda kalınca içinde bir şeyler tuzla buz olmuştu. Her şeyden kaçma isteği duymuş, o tatil günlerinde iş yerine hasta olduğunu bildirmiş, kendisini amaçsız bir yolculuğa sürüklemiş, bu yolculuk onu Danimarka'ya getirmişti. Zeeland'ın kuzeyinde birden karşılaştığı kötü hava İsveç'e dönüşünü engellemiş, Noel'i Gilalea'da bir pansiyonun yeterince ısıtılmamış odasında geçirmişti. Oradan Mona'ya uzun mektuplar yazmış, sonradan bu mektupları yırtıp denize savurmuştu. Her şeye rağmen olan biteni kabul ettiğine dair sembolik bir hareketti bu. Yılbaşına 2 gün kala Üsla'da dönmüş ve işinin başına geçmişti. Böylece yılbaşını Svarte'deki bir olayla uğraşarak geçirmişti. Olayda adamın biri karısını ağır yaralamıştı. Bu olay Mona'ya vurduğu için kendisinin de başına gelebileceği düşüncesi onu ürkütmüştü. Fidelio müziği tiz bir sesle kesildi, bant sarmıştı. Otomatik olarak radyo açılarak bir buz hokeyi maçının özeti duyuldu. Park yerinden çıkarak bir yola saptı ve evinin bulunduğu Maria Caddesi'ne yönelmeye karar verdi. Buna rağmen aksi yöne doğru Trelleborg ve Skanör'e giden kıyı yoluna çıktı. Eski hapishaneyi geçince hızını arttırdı. Araba kullanırken düşüncelerinden kurtulmayı başarabilmişti hep. Birden Trelleborg'a kadar geldiğini fark etti. O sırada büyük bir vapur limana girmekteydi ve ani bir kararla orada kalmaya karar verdi. Birkaç eski polisin sınır koruma göreviyle Trelleborg feribot limanına atandığını biliyordu. Belki içlerinden biri bu akşam görevde olabilirdi. Solgun bir ışık altındaki liman arazisini geçti, büyük bir tır karanlık çağlardan çıkmışçasına gürültüyle belirdi. Ancak personel harici kimsenin giremeyeceğini yazan kapıdan geçtiğinde gördüğü 2 görevliyi de tanımıyordu. Kurt Wallander başıyla selam verip kendini tanıttı. 2 memurdan yaşlı olanının gri sakalı ve alnında yara izi vardı. ''Kötü bir olay şu sizin oradaki'' dedi, ''onları enseledin mi bari?'' ''Henüz değil'' diye yanıtladı Kurt Wallander. Konuşmaları bölündü çünkü feribottaki yolcular pasaport kontrolüne yaklaşıyorlardı. Yolcuların büyük bölümü tatil günlerini Berlin'de geçirip evlerine dönen İsveçlilerdi. Ama aralarında Doğu Almanlar da vardı. Yeni kazandıkları özgürlüklerini İsveç'e yolculuk yaparak değerlendiriyorlardı. Yaklaşık 20 dakika sonra geriye sadece 9 yolcu kalmıştı. Hepsi de farklı şekillerde İsveç'e siyasi iltica isteklerini açıklamaya çalışıyorlardı. ''Bu akşam sakin'' dedi 2 sınır memurundan genç olanı. ''Bazen 100 kadar mülteci aynı anda aynı feribotla gelir. O zaman burada neler olup bittiğini bir düşünün.'' İltica başvurusu yapanlardan 5'i Etiyopyalı aynı aileye mensuptu. İçlerinden sadece birinin pasaportu vardı. Kurt Wallander onun sadece tek pasaportla böylesi uzun bir yolculuğu yapabilmelerine, bir dizi sınırı geçebilmiş olmalarına şaştı. Etiyopyalı aileden başka iki Libyalı ve iki İranlı da pasaport kontrolünde bekliyordu. Kurt Wallander bu 9 mültecinin umutlu mu yoksa korku içinde mi olduklarını tam kestirememişti. "Şimdi ne olacak?" diye sordu. "Malmö'den meslektaşlarımız gelip onları götürecekler," diye yanıtladı yaşlı olan sınır memuru. "Onlar bu akşam hazırlıklı. Feribotlarda evraksız çok insan olup olmadığını telsizle önceden öğreniyoruz. Bazen de desteğe ihtiyacımız olabiliyor." Wallander peki sonra Malmö'de neler yapılıyor diye sordu. "Aşağıdaki petrol limanında duran teknelerden birine alınıyorlar. Başka yerlere gönderilene kadar orada kalmalarına izin veriliyor. Tabii ülkede kalmalarına izin çıkarsa."
"Buradakilere ne olacak sence?"
Sınır memuru omuz silkti. "Sanırım bunların kalmalarına izin verilir," diye yanıtladı. "Bir kahve daha ister misin? Bir sonraki feribotun gelmesi biraz zaman alır."
Kurt Wallander başıyla reddetti. "Bir dahaki sefere, şimdi gitmem gerek."
"Umarım onları enselersiniz."
"Evet," dedi Kurt Wallander, "bunu ben de umuyorum."
Üstad'a dönüş yolunda bir tavşanı ezdi. Hayvanı far ışığında gördüğünde frene basmıştı ama tavşan tok bir sesle sol ön tekerleğe çarptı. Tavşanın ölüp ölmediğini görmek için durmadı bile.
"Bana neler oluyor böyle?" diye düşündü.
O gece huzursuz uyudu. Saat 5'i az geçe birden yatağından fırladı. Ağzı kurumuştu ve rüyasında biri onu boğmaya çalışmıştı. Bir daha uyuyamayacağını anlayınca kalktı, kendine bir kahve yaptı. Mutfak penceresinin dışındaki termometre sıfırın altında 6 dereceyi gösteriyordu. Sokak lambaları rüzgarda şiddetle sallanıyordu. Mutfak masasına oturdu. Geçen akşam Rydberg'le yaptığı konuşmayı düşündü. Korktuğu şey olmuştu. Ölen kadın onlara yardımcı olabilecek hiçbir şey söyleyememişti. Ağzından çıkan yabancı kelimesi ise fazlasıyla belirsizdi. Ellerinde peşinden gidebilecekleri herhangi bir ipucunun olmadığını biliyordu. Saat 6:30'da giyinip aradığı kalın kazağı bulana dek ortalığı epey karıştırdı. Dışarı çıktığında kendisini soğuk sert bir rüzgar karşıladı. Arabasını doğu yönündeki çevre yoluna yöneltti. Sonra Malmö yönündeki ana yola saptı. Saat 8'de Rydberg'le buluşmadan önce kurbanların komşularını bir kez daha görmek istiyordu. Ona göre ters bir şeyler vardı. Yalnız ve yaşlı insanlara düzenlenen saldırılar oldukça ender görülürdü. Bir şekilde saklı para söz konusu olurdu. Yapılan saldırılar ne kadar insafsız olursa olsunlar buradaki gibi canice olmazdı. Çiftliklerdeki insanlar sabahları erken uyanırlar diye düşündü. Neyström'lerin evine giden yola saparken belki de olan biten hakkında bir kez daha düşünmüşlerdir. Arabayı durdurup kontağı kapattı, aynı anda mutfaktaki ışık söndürüldü. Korkuyorlar diye düşündü. Belki de katillerin geri döndüğünü sanıyorlar. Arabadan inerken farları açık bıraktı. Çakılların üzerinden girişteki basamaklara yürüdü. Evin yanındaki küçük koruluktan parlayan kıvılcımı gördüğünde bir silahın ateşlendiğini anlayıverdi. Kulakları sağır eden patlamayla birlikte kendini yere atmak zorunda kaldı. Bir taş yüzünü sıyırdığında bir an için yaralandığını düşündü. "Polis!" diye seslendi. "Ateş etmeyin! Kahretsin, ateş etmeyin!" Yüzüne el feneriyle ışık tutulmuştu. Feneri tutan el öyle titriyordu ki ışık oradan oraya gidip geliyordu. Bu Nyström'dü. Eski bir av tüfeği de karşısında dikilmişti. "Nyström, siz misiniz?" diye sordu. Wallander ayağa kalkıp üzerindeki çamurları silkeledi. "Nereye hedef almıştınız?"
"Havaya ateş ettim," diye yanıtladı Nyström.
"Silah ruhsatınız var mı?" diye sormaya devam etti Wallander. "Eğer yoksa şu an başınız büyük belada."
"Bu gece nöbet tuttum," dedi Nyström. Kurt Wallander adamın ne kadar şaşkın olduğunu anladı.
"Önce şu farları kapatayım," dedi Wallander. "Sonra konuşmamıza devam ederiz. Siz ve ben."
Mutfakta masasında iki kutu fişek duruyordu. Kanepenin üzerinde ayrıca bir levye ve balyoz vardı.
İçeri girerken pencerenin yanında oturan siyah kedi tehdit dolu gözlerle Wallander'a bakıyordu. Nyström'ün karısı ocağın başında kahve yapıyordu. ''Gelenin polis olduğunu anlayamadım.'' dedi Nyström özür dilercesine sabahın bu saatinde. Kurt Wallander balyozu bir kenara itip oturdu. ''Komşunuz dün öldü.'' dedi. ''Bunu size buraya gelip bizzat söylememin daha doğru olacağını düşündüm.'' Kurt Wallander ölüm haberini vermek zorunda kaldığı zamanlar hep aynı duyguya kapılırdı. Tanımadığı insanlara bir çocuğun ya da bir aile ferdinin öldüğünü ağırbaşlılıkla söylemek mümkün olmuyordu bir türlü. İnsanların polis aracılığıyla haberdar oldukları ölümler hep beklemedikleri anlarda çoğu kez şiddet dolu ve gaddarca olurdu. Biri sadece alışverişe gitmek için arabasına biner ve ölüverirdi. Bisikletli bir çocuğu oyun alanından eve dönerken araba ezerdi. Birileri dövülür ya da soyulur, intihar eder ya da boğulurdu. Polis kapı eşiğinde göründüğünde insanlar verilen habere inanmak istemezdi.
5. ayrımın sonu. Sayfa 75.